Ayrım 7. Yetişin Gençler. Selçuk Şirin. Sayfa 74. Ergenlik döneminde kazanılması gereken 3 temel beceri. Ailede, okulda ve genelde toplumsal olarak gerekli desteği elde eden gençler ergenlik döneminde 3 temel zihinsel beceri kazanıyor. Tamamı ileri zihinsel beceri kategorisinde olan bu yeni beceriler bir anlamda çocukların zihinsel dünyasından kopuşu temsil ediyor. Bu anlamda çocukluk dönemi ile ergenlik dönemi arasındaki en büyük zihinsel fark somut düşünceden soyut düşünceye geçiş olarak özetlenebilir. Çocukken somut yani var olana dayalı düşünce yapısından ergenlik dönemiyle birlikte soyut yani gözümüzün önünde var olmayana dayalı düşünce pratiğine geçeriz. Biraz daha ayrıntılı olarak incelediğimizde ergenlik döneminde gerekli çevresel desteğe sahip gençlerde 3 temel kazanıp elde edildiğini görüyoruz. İleri muhakeme becerisi, soyut düşünce becerisi ve düşünmeyi düşünme becerisi. Metacognition. 1. İleri muhakeme becerisi. Muhakeme yani hüküm yürütme bir mantık çerçevesinde verilerin izini sürerek belli bir sonuca varma becerisidir. Çocuklar erken yaşta temel muhakeme becerisi kazanırlar ve ilkokul yılları boyunca bu beceri gelişir. Ancak ergenlik öncesi dönemde muhakeme daha ziyade bizim düz mantık dediğimiz sistemle çalışır. Olayları tek değişkenle açıklamaya dayalı bu temel mantık yapısı ergenlikle birlikte yerini ileri derece muhakeme becerisine bırakır. Gençler gelişen zihinsel kapasiteyle birlikte artık olayları ve olguları tek bir değişkenle değil birden çok değişkenle açıklama becerisi kazanırlar. Bu dönemde bir olgunun ya da olayın birden çok yönünün olduğunu görerek hem daha yaratıcı bir açıklama getirebilirler hem de sosyal ilişkilerinde başkalarının bakış açılarını anlayarak empati becerilerini geliştirirler. Giderek karmaşıklaşan modern hayatı anlamak ve anlamlandırmak için olmazsa olmaz becerilerden biri olan ileri derecede muhakeme becerisi, aynı zamanda 21. yüzyıl beceri seti içinde yer alan önemli bir kazanım. 2. Eleştirel düşünce becerisi. Ergenlik döneminde beyin gelişiminin etkilerini göreceğimiz ikinci alan eleştirel düşünce becerisidir. Çocuklar genelde somut veriler üzerinden gördükleriyle yetinmeyi tercih ederler. Ne görüyorsan o, ötesi bilinmeyendir. İlkokul yıllarıyla birlikte bu somut düşünce çemberi giderek soyut düşünceye doğru genişler. Ergenlik dönemine giren gençler ise kendilerini sadece somutla sınırlamaz, düşüncelerini soyut kavramları da işin içine katarak zenginleştirirler. İşte bu noktada ufku genişleten beceriye biz eleştirel düşünce diyoruz. Eleştirel düşünce bilinenin sınırlarını zorlar. Var olan somut durumu reddederek soru sorup gözümüzün önünde olmayanı aramak bir süre sonra bize yeni ufukların açılmasını sağlar. Soyut düşüncelerin artmasıyla birlikte gençler farklı kaynaklardan gelen verileri bir sistem çerçevesinde analiz etmeyi, bu analiz sonucu ortaya çıkan farklı seçeneklerden bir sentez yapmayı ve bu senteze göre yeni önermeler geliştirmeyi öğrenirler. Eleştirel düşünme becerisinin kazanılmasıyla birlikte gençler bir dedektif titizliğiyle verileri işlemeye başlar. Çocuk yaşta sorulan kapalı uçlu soruların yerine açık uçlu sorular alır. O nedenle bu süreçten geçen gençlerle sohbet ettiğinizde soruların yerini sorgulamanın aldığını görürsünüz. Gençler sordukları sorularla bizim için alışılmadık olan kalıpları sorgular. Dolayısıyla eleştirel düşünceye sahip gençlerin gerek evde, gerek okulda, gerekse de toplumun genelinde statükoyu reddetmesi gayet doğaldır. Biz yetişkinler somut olan eskiyi savunmak için direnirken gençler soyut olan yeniyi ararlar. Gençlerin sıra dışı ve bizi rahatsız eden bu arayışını aksilik, asilik ya da marjinallik diye hor görüp onların eleştirel düşünme becerilerine ket vurmak hem çocukların zihinsel gelişimine engel olmak hem de toplumu yeniliklerden mahrum etmek demektir. Zor olsa da gençlerin yaratıcı enerjilerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak için öncelikle onları düşüncelerinde özgür bırakmak, bizi yer yer rahatsız edecek soru ve sonuçlara varmalarına olanak sağlamak zorundayız. Aksi halde hem gençlerimizin beyin gelişimini engellemiş hem de toplumun ilerlemesini durdurmuş oluruz. Zaten bu bireysel ve toplumsal ilerleme arasındaki doğrusal bağdan dolayı eleştirel düşünce 21. yüzyılda kalkınmanın lokomotifi olan inovasyon ve girişimcilik için bir ön şart olarak karşımıza çıkıyor. Tüm uluslararası karşılaştırmalarda ülkelerin artık gençlerde eleştirel düşünceye yatırım yapması o nedenle boşuna değil. 3. Düşünceyi düşünme becerisi. Metacognition. Metacognition, yani düşüncenin kendisi üzerine düşünce geliştirme becerisi ergenlik döneminde ortaya çıkıyor. Kişi hem kendisinin neyi nasıl düşündüğünü hem de başkalarının neyi nasıl düşündüğünü anlama yetisi geliştirir. Bu sürecin ergenlik döneminde okul başarısıyla da doğrudan bir bağı vardır. Ergenlik dönemi aynı zamanda kimlik arayışının doruğa ulaştığı bir evre olduğu için gençler bu dönemde kendi zihinsel yapıları üzerine de kafa yorarlar. Neyi nasıl öğreniyorum, niye böyle düşünüyorum gibi sorulara yanıt arayarak kendi düşünce tarzlarını ortaya çıkarırlar. Tıpkı okul öncesi dönemde theory of mind dediğimiz anlamayı anlama becerisinde olduğu gibi ergenlerin hayata bakışlarının nasıl ortaya çıktığını bilmesi hem kendilerini tanımak hem dünyayı anlamak hem de farklı perspektiflere sahip bireylerle sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak açısından oldukça önemlidir. Düşünceyi düşünme kavramı bizde yeni olduğu için birkaç örnekle somutlaştırmak istiyorum. Metacognition somut olarak kişinin nasıl öğrendiğini, nasıl karar verdiğini kavraması demek. Mesela siz bu kitabı okuduğunuza göre muhtemelen okuyarak öğrenmeye yatkın birisiniz. Aynı şekilde muhtemelen verilere, belli bir sistematiğe dayanarak karar vermekten yana birisiniz. Ama başka insanlar izleyerek, gözleyerek ya da duyarak öğreniyor olabilir. Yine benzer biçimde bazı insanlar her alanda hızlı ve içgüdüsel olarak karar verirken, başkaları önemli konularda oturup seçenekleri tek tek irdeleyerek karar verebiliyor. Son olarak bir örnek de kendimden vereyim. Ben bu kitabı yazarken her gün kendime belli bir hedef koydum. O hedefi tutturunca ertesi güne kadar kendime bir ödül verdim. Biliyorum ki bu şekilde ben daha verimli çalışıyorum. İşte bu da metacognition'a bir örnek. Zira kendi çalışma yöntemim üzerine bir zihin yürütme var burada. Kısacası düşünceyi düşünmek demek, kendimizin ve başkalarının zihinsel işleyişi hakkında bir fikre sahip olmak demektir. Böyle bir becerinin hem gençlerin kendi kimlik ve mesleki gelişiminde çok kritik bir işlevi olacağı hem de onların sosyal ilişkilerinde pek çok kolaylık sağlayacağı aşikar. Gençler neden risk almayı sever? Yukarıda sıraladığımız 3 temel beceriyi geliştirebilmesinin önündeki en büyük engel çevresel değil, insan doğasından kaynaklanan biyolojik bir takvimdir. Ergenlik döneminde insan beyninin ön tarafı ile arka tarafı gelişimini eş zamanlı olarak gerçekleştirmez. Duygusal uyarıcıları işleyen beynin arka kısmındaki limbik sistem ergenliğin başlangıcında gelişirken planlama, karar verme, hedef belirleme ve metacognition gibi ileri seviyeli düşünsel becerileri yöneten beynin ön kısmındaki prefrontal korteks ise gelişimini 20'li yaşlarda ancak tamamlıyor. Bir başka ifadeyle duygu ve haz merkezi düşünce ve kontrol merkezinden önce gelişiyor. Beynin haz ve kontrol merkezleri arasında 10 yılı bulan bu gelişimsel farkın sonuçlarını gençleri gözleyen herkes görecektir. Gençlerin sürekli sıkıldıklarını söylemeleri, sürekli yeni heyecanlar aramaları, giderek daha fazla risk alarak haz duygularını tatmin etme arayışının kökeninde onların beyinlerinin arka tarafındaki duygusal uyarıcı işleme bölgesinin erken gelişmesi yatmaktadır. Gündelik hayatta ergenlik yapmak olarak addedilen davranışlar da zaten bir kişinin sinirlerine hakim olamaması değil midir? Gençler üzerinde yapılan deneysel çalışmalardan öğreniyoruz ki genç beyin risk aldığı zaman duyduğu hazza müptela oluyor. Yani riskli bir davranışa bulaşmak gençlerde bağımlılık yaratıyor. Tıpkı madde bağımlılarında olduğu gibi riskli davranışa bağımlılık da bir süre sonra gençlerde risk alınmadığı zaman rahatsızlığa yol açıyor. Ki gençler bu durumu sıkılma olarak ifade ediyorlar ve bu sıkıntıdan kurtulmak için de sürekli yeni ve giderek daha büyük riskler almaya başlıyorlar. Trafikte hızdan, sigara, alkol ve madde bağımlılığına kadar geniş bir alanda gençler yetişkinlerden çok daha fazla risk alıyorlar. Sürekli risk alan gençlere nasıl yardımcı olacağız sorusuna gelmeden önce risk almanın her zaman zararlı olmadığının, hatta tam tersine gençlerin kendi potansiyellerini hayata geçirmek için bir zorunluluk olduğunun altını çizmek istiyorum. Gençlerin ileri zihinsel becerileri kazanabilmesi için deneyime ihtiyaçları var. Bu deneyimlerin mümkün olduğu kadar geniş bir alanda farklı uğraşlarla gerçekleşmesi sağlıklı beyin gelişimi için olmazsa olmaz. Burada anahtar sözcük denemek. Yukarıda beyin gelişiminin evrelerinde ifade ettiğimiz gibi denenmeyen, yani işlevsel olarak kullanılmayan beyin hücreleri bir süre sonra mecburiyetten budanıyor. O nedenle gençlerin sağlıklı beyin gelişimi onların acemisi olduğu alanlarda yeni şeyler denemelerinden geçiyor. Peki risk almadan denemek mümkün mü? Her deney sonuçta bilmediğimiz bir tezi test etmektir. Bu da ister istemez belli riskleri göze almayı gerektiriyor. Özetle risk almadan denemeden ergen beyninin sağlıklı bir şekilde gelişmesi mümkün değil. Bir fanusta tüm risklerden korunaklı bir şekilde yetişen ergenler kendi zihinsel potansiyellerini gerçekleştirmekten mahrum kalacaklardır. Gençlerin risk almasının bir başka nedeni de onların kendi zihinsel kapasitelerindeki artışı abartıyor olmaları. Çocukluktan ergenliğe geçen gençler hızlı bir şekilde yeni zihinsel beceriler kazanmakta, ancak zaman zaman bu kazanımın boyutunu abartmaktadırlar. Ergenlik dönemindeki gençlerin soyut düşünce becerilerindeki ilerleme ile birlikte kendilerini bir nevi süper kahraman olarak görme eğilimi de artar. O yaştaki gençlerle sohbet ederseniz göreceksiniz ki bir yandan acemilik ve özgüvensizlik varken diğer taraftan ciddi bir güven patlaması da aynı anda gelişime eşlik ediyor. Ancak burada bir noktanın altını çizeyim. Ergenlik döneminde sorun gençlerin aldıkları risklerin sonuçlarını bilmemesi değil. Genelde biliyorlar ama bile bile risk alıyorlar. Yani sorun risklerin sonuçlarını görmemek ya da riskleri hesap edememek değil. Ergenler de biz yetişkinler gibi riskleri, tehlikeleri görüyorlar. Sıkıntı orada değil. Sıkıntı ergenlerin bile bile riski alıyor olması. Onlar da bizim gibi görüyor yaptıkları tercihlerin ne tür sorunlara yol açacağını. Ama heyecan arayışı, yeni şeyleri deneme arzusu başlarına gelecek sonuçlardan daha çok cezbediyor onları. Genç beyin riski görüyor, tehlikenin farkında ama yine de o riski alıyor. Çünkü duygusal olarak o riski almaktan bir haz duyuyor. Tıpkı sigara, alkol ya da ekran bağımlılarının aldığı hazza benzer bir tatmin duygusu bu. Bu duygusal faktör akran baskısıyla da teşvik ediliyor. Zira ergenler için riskler akran baskısıyla normalleştiriliyor. Ergenler belki de hayatlarının başka hiçbir döneminde olmadığı kadar başkalarının ne dediğine önem veriyorlar. Hal böyle olunca da özellikle ergenliğin erken döneminde alınan pek çok kararda "acaba arkadaşlarım ne der?" sorusu gündeme geliyor. Akran baskısı diyebileceğimiz bu süreçlerin sonucunda ergenler normal bir yetişkinin alamayacağı riskleri bile isteyerek alıyorlar. Ebeveyne not. Gençlere umursamanın değerini anlatmak. Risk almak ergenliğin şanında var. Gençlik macera demek, macera da ister istemez risk almak demek. Sürekli risk alan, kötü bir alışkanlığı olan ergenlerle konuşun. Göreceksiniz tehlikenin farkındalar ama umursamıyorlar. "Hapse gireceksin yavrum" deyince "ne alacak ki" diyebiliyorlar. "Okuldan atılacaksın" deyince "ne var bunda" karşılığını verebiliyorlar. Bir ebeveyn için başa çıkması en zor durumlardan biri bu. Çünkü yetiştirdiğiniz çocuğunuz bir noktada diyor ki, evet ben de her şeyin farkındayım ama umursamıyorum. Ebeveynliğin de öğretmenliğin de en zor tarafı, karşınızda aklı başında olan bir gencin göz göre göre hayatını sabote etmesi, potansiyelini heba eden bir gence kim olursa olsun seyirci kalmak katlanılacak bir durum değil. Bu zor durumu gelin birlikte anlamaya çalışalım, belki ortaya bir yol haritası çıkar. Ders vermeyin, diyalog kurun. Ergenlerin neden ve nasıl risk aldıklarını kavramak hem gençler hem de yetişkinler için atılması gereken ilk adım. Çünkü bir soruna çare bulmanın yolu o sorunu ortaya çıkaran faktörleri ve mekanizmaları anlamaktan geçiyor. Gençlerin sağlıklı bir şekilde beyin gelişimlerini tamamlamaları için macera arayışında olduğunu bilmek en azından onlara biraz daha empatiyle yaklaşmamıza yardımcı olacaktır. Risk almayan genç beyin gelişimini tamamlayamaz. Risk almayan genç yetişkinliğe geçerken alması gereken temel ve sonuçları belirleyici olan kararları almakta zorluk çeker. O nedenle tekrar altını çizmek isterim. Sürekli kendi hayatını ve başkalarını tehlikeye atan bir gence sadece akıl ve muhakeme yoluyla müdahale etmek, aldığı riskin ne tür tehlikelere yol açacağını açıklamak yetersiz kalacaktır. Aynı şekilde gençleri risk almaktan alıkoymak, seçeneksiz bırakmak veya yasaklarla dolu bir hayata mahkum etmek de çare olmayacaktır. Yapılması gereken gençlerle diyalog kurmaktır. Ergenliğe yeni girmiş gençlerle diyalog kurmak her zaman kolay olmayabilir. Ergenliğe fiziksel ve zihinsel bakımdan çok hızlı bir değişimle giren gençler, bu değişimin ortaya çıkardığı özgüven patlamasıyla kendi bağımsızlıklarını test etmek için giderek anne baba kontrolünden uzaklaşmaya başlarlar. Bu uzaklaşma kimi zaman bir isyanla, kimi zaman bir reddedişle gerçekleşir. İşte bu noktada ebeveynlere düşen çocuklarına sırtlarını dönmek değil, tam tersine onlara biraz daha anlayışla yaklaşmaktır. Çünkü beyin gelişimini henüz tamamlamamış gençler aslında kendi kapasitelerini bir anlamda aile ortamında test etmektedirler. Denemek diyorduk ya yukarıda, ergenler zihinsel becerilerini ailenin güvenli ortamında denedikleri oranda sağlıklı bir zihinsel yapıya sahip olacaklardır. Ancak bu test etme durumu bir süre sonra anne babanın sabrını da test etmeye başlıyor ne yazık ki. Düşünsenize, siz göz göre göre çocuğunuzun uzun büyük bir risk aldığını ve hata yaptığını görüyorsunuz. Ama bu duruma onu ikna edemiyorsunuz. İşte bu noktada benim size önerim, neredeyse imkansız olsa da çocuklarınızı yargılamadan anlamaya çalışmak. Yargıladığınız zaman haklı olsanız da onlarla aranıza bir duvar çektiğinizi, ileride daha büyük sorunlarda çocuğunuzu yalnız bıraktığınızı unutmayın. Bırakın çocuklar kendi hatalarını yaparak öğrensinler ama bir şartla diyaloğu canlı tutmak, hata da olsa bundan sizi haberdar etmek kaydıyla. Peki diyaloğu nasıl canlı tutacağız derseniz basit bir formül olarak çocuğunuza açık uçlu soru sorun derim. Bir konuda onların ne düşündüğünü açık yüreklilikle ve merakla sorduğunuzda göreceksiniz ki açılan diyalog kapısında siz ders vermeden, yargılamadan çocuğunuza derdinizi anlatmanın bir yolunu bulacaksınız. Eğer yargılarsanız, kapalı uçlu sorularla çocuğunuzu sıkıştırırsanız ortada diyalog kalmaz. Ergenlik döneminde çok sık görülen bu diyaloğun tamamen kopma ihtimali hem gençler için çok önemli bir destekten yoksun olarak yetişmek demek hem de ebeveynler için korku ve endişe dolu yıllar demek. Dolayısıyla çocuklarınız her ne kadar size akıl almaz şeyler anlatsa da aman siz onlara çocukça düşündüklerini söyleyerek, alay ederek, yargılayarak yaklaşmayın. Her ne kadar duyduklarınız sizi şok etse de onaylamasanız da unutmayın ki bir ergenin söylediği her şey onun sonraki hayatında ısrarla sahip olacağı bir fikir ya da duruş değildir. Pek çok durumda o sözler sizi sınamak için söylenen sözlerden başka bir şey değil. Her şeyin hızlı değiştiği bir dönemde ergenler yeni fikirlere, yeni deneylere açıktır. Duygulara odaklanın. Ergen beyninin nasıl çalıştığını hatırlayın. Sürekli riskli kararlar alıp hayatını tehlikeye atan gençler aldıkları kararların sonuçlarını değil, o riski alarak hissettikleri duygusal hazzı önemserler. Duygusal olarak gençlerin hayatına renk ve kimi zaman da anlam, yani kimlik katan bir durumdur risk. Gündelik dilde adrenalin yükselmesi diye geçen mevzudan söz ediyorum. Eğer bir genç sürekli risk alıyorsa bir duygusal boşluğu doldurma ihtiyacı var demektir. Dolayısıyla gereğinden fazla risk alan bir genç de sadece aldığı riskin sonuçları üzerinden iletişim kurup ona ders vermeye çalışmak bir işe yaramayacaktır. Hayatını tehlikeye atan gençlerde muhtemelen yaşadıkları hayatı anlamlandırma, risk almadan da haz duyma noktalarında bir sorun olabilir. O nedenle onların duygusal dünyalarını anlamak, o dünyalarındaki ihtiyaçları karşılamak için çaba harcamak gerekir. Bu çoğu zaman onları dinlemeyi hem de sabırla dinlemeyi gerektirir. Oldukça riskli bir karar vermekte olan bir ergene aman yapma şu gelir başına demek yerine onun farklı seçenekleri görmesine, neyin için yaptığını anlamasına yardımcı olacak duyguları hesaba katan bir diyaloğu başlatmak daha faydalıdır. Bu önemli noktaya kitabın bir sonraki bölümünde duygusal gelişim konusunu anlatırken yeniden döneceğiz. 7. ayrımın sonu. Sayfa 83.